Nasılsınız? Heyecan var mı bayram öncesi?
Tabii bayram yani adı üstünde bayram, insanı heyecanlandıran neşe ve sürur günleri. Vaka eski bayramların havası belki şimdi kalmadı ama yine de insan bazı şeyleri kendisi de yapabilir. Duygularına yön verebilir. Ondan dolayı tabii heyecanlıyız.
Acaba yapılması gerekenler var mı? İşte eski bayramlar kalmadı deyip böyle sizin deyiminizle beddin bir biçimde kendimizi zamanın akışına mı bırakalım? Yoksa şimdi ne yaşanabilir, onun bakış açısını mı yakalamak lazım?
Vallahi çok romantik olmanın manası yok. Çünkü tarih boyunca her zaman devirler değişmiş, adetler, gelenekler değişmiş ve her sonra gelen nesil ah bizim çocukluğumuz daha iyiydi, bizden önce yaşayanlar daha mutluydu demişler. Bu bir nazariyedir, bu bir kaziyedir. Yani her geçen zamanın bir öncekinden daha, veya şöyle diyelim, her geçen zamanın bir sonrakinden daha iyi olduğu şeklinde bir inanç her zaman olmuştur. İnsanlar her zaman bunu düşünmüştür. Kim olursa olsun çocukluğumuzun bayramları, çocukluğumuzun sayfiyesi, çocukluğumuzun şehri derler. Bu eskiden de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Peki insana düşen nedir? Ah ah nerede o günler demeyi bırakıp bugün için iyi olan, güzel olan, insanları mutlu edecek ne varsa, geçmişle bağlantı kuracak, geleceğe köprü kuracak ne varsa onları yapmaktır. Yani bugün de bayramlar var. Eski bayramları belki getirmek mümkün değil ama bu bayramlarda da karınca kaderince bazı şeyler yapmak mümkün. Bu insanların elindedir.
Biraz da dediğiniz gibi baktığımız taraf önemli galiba. Nerede durduğumuzu iyi görmek lazım. Şöyle bir küçük toparlayalım mı, ister misiniz? Bayram, Kurban Bayramı olduğuna göre adı üstünde kurban kesilecek. Şimdi olduğu gibi belli mevkiler yok. İstanbul'un boş bulunan her yeri kurbanlık satış yerlerine dönüşmüş. Kimsenin de bundan şikayeti yok.
Tabii o zaman tabiatla şehir daha çok iç içe olduğu için bir kere toprak yer çok, boş arsa çok, boş arazi çok, hayvanların gelip konabileceği yer çok. Ondan dolayı eskiden İstanbul'da büyük sürüler sur dışında kalmakla beraber küçük küçük partiler halinde koyunların, zaten sığır kesilmediğini daha önce söylemiştik. Çok nadirdir sığır kurban edildiği. O ancak bir adamın bir sığırı vardır. Evinde de 4-5 kurban kesecek aile ferdi vardır da o zaman keser. O da çok nadirdir. Sığır eti ucuzdur ve bulunmaz fazla. Onu daha önce söylemiştik. Herkes koyun keser. Bu koyunlar İstanbul'un boş mekanları. Nedir bu boş mekanlar? Boş arsalar, yangın yerleri, meydanlar, hatta büyük cami avluları bile bu koyunların, ama öbek öbek, öyle büyük bir sürü düşünmeyin, getirilip satıldığı yerlerdir. Sürü azaldıkça sur dışındaki konaklanılan yerden takviye, yeni bir parti getirilir, takviye getirilir. Tabii bunun içinde her türlüsü olur. Koçu olur, toklusu olur, her cins hayvan olur. Her keseye ve her zevke.
Hangisi daha ucuz, hangisini kim tercih eder?
Şimdi koyun etinin bir kere koç makbuldür, koç eti makbuldür. Bilhassa Kurban Bayramı'nda insanlar koç almaya daha çok dikkat ederler. Toplu derler, bir yaşındaki erkek koyunun eti güzel olur. Vaka dişi koyunun etinin daha güzel olduğu söyleniyor ise de nedense böyle bir rağbet olmamış. Yani dişi koyuna şişek derler ona Anadolu'da. Bu koyuna çok rağbet yok. Daha ziyade erkek koyun kesiliyor. Bunun sebebini ben şöyle düşünüyorum. Bir yaşındaki erkek koyunu bu adam ne yapsın? Ama dişi koyun süt verir, yavru verir. Onun için dişi hayvanların kesilmesindense, mesela ineklerde de daha ziyade tosun denilen 2 yaşını bitirmiş erkek sığırlar kesilir. İnek kesildiği nadirdir. Ancak kısır inek denilen, o sene yavrulamamış, sütü yok, yavrusu yok inekler akıl kârı değildir.
O ana para gibi düşünmek lazım.
Aynen
onu,
öyle
değil mi?
Tabii, devamlı yavrulayacak. Ondan dolayı erkek kesilirdi. Et olarak da daha ziyade erkek hayvanın etine itibar edilmekteydi. Şimdi Kurban Bayramı günü kimse bayram namazından çıkışta gidelim de bir koyun alalım demezdi. Mümkün, koyun bulunur. Fakat İstanbul halkı her hususta tedbirli ve temkinli olduğu için, bu İstanbul'un havasından geliyor herhalde. Programa girişimizde siz de söylediniz, İstanbul'un ha yağmur yağdı yağacak. Halbuki sabahleyin İstanbul'a bakanlar aman ya Rabbim bahardan bir gün ne kadar güzel, güneş pırıl pırıl, gökyüzü açık diyorlardı. Fakat işte İstanbul böyle. Demişler ya, Fatih Gökmen vardı, eski Kandilli Rasathanesi müdürü, meşhur astronom diyelim. Demiş ki, meteorolog veya, demiş ki İstanbul'da bu boğaz, bu İzmir körfezi ve bu topografi olduğu müddetçe bir günde 4 mevsim yaşanır. Hava tahminlerinin hiçbir kıymeti yoktur demiş İstanbul'da.
Eyvah.
Onun için İstanbul'da sabah hava sisli ve pusludur. Öğleden sonra açar, günlük güneşlik olur veya aksi. İşte İstanbul'un bu havasından dolayı İstanbul halkı temkinli ve tedbirlidir. Koyununu bayramdan birkaç gün önce alır. Bu birincisi tedbir ve temkindir. İkincisi, işin heyecanı budur. Koyun alınacak, imkan varsa yıkanacak, süslenecek, kına tüyleri kınalanacak, efendim kurdeleler bağlanacak.
Yediğine içtiğine dikkat edilecek.
Tabii yani hayvanın malum şer'i müddetleri vardır. Eğer pis bir şey yemişse belli bir müddet onun hapsedilmesi, yani belli şeylerle beslenmesi, bırakılmaması esastır. Tavuk içinde bu, koyun içinde bu. Yemesine dikkat edecek. En mühimi de çocuklar oynayacak. Çocuklar için bayramın, kurban bayramının, şeker bayramının, yani Ramazan bayramının en büyük hususiyeti şeker yemek, tatlı yemek ise, kurban bayramının en büyük hususiyeti o kurbandır. Kurban alındı, meyledi, bahçede şöyle oldu, ipi dolaştı. Çocuklar gece giderler, bakarlar, uyku uyumazlar. Pencereden bakarlar, koyun acaba ne oldu, ne yedi? Ona çeşit çeşit yiyecekler verirler. Tabii çocuk bu. Koyunun ne yiyeceğini bilmez, olmadık şeyler verir. Koyun ishal olur. Bu sefer ev halkı telaşa düşer. Acaba koyun hasta mıydı diye. Böyle o 3-4 gün geçer. Fakat ondan sonra da başka bir problem. Bu sefer çocuklar koyunun kesildiğini istemezler. Bu sefer ev halkı yeni bir koyun alsak olmaz, almasak olmaz. Çocukları bin bir vaatlerle, hediyelerle razı ederler. Koyun ondan sonra keserler. Bütün bunlar eski İstanbul'da bahçeli evlerde özellikle yaşanan hatıralardı. Şimdi artık e-kurban, elektronik kurban uygulamasına geçtiğimiz şu günlerde bugünkü çocuklar için bunlar son derece uzak şeyler.
Biz kurban şükür ki yaşamışız az da olsa.
Evet, yaşadık. Kurban kesenler bile çocuklar kurban yerine hiç gitmiyorlar. Kurbanlar kesiliyor, eve geliyor. Çocuk kurbanın kesildiğini bile görmüyor. Vaka bazıları da bunu işte çocuklar böyle şeyi görmesinler falan diyorlar ama insan hayatında her şeye çocukların da şahit olmasında fayda var belli ölçüde. Yani bunlar da yarın bir gün büyüyecekler. Görmediği bir şeyi insanın yapması çok zordur. Yani mesela evinde hiç oruç tutulmayan bir insanın zamanı gelince oruç tutması çok zordur. Evinde kurban kesilmeyen bir kimsenin vaktiyle kurban kesmesi zordur. Evine misafir çocukluğunda eve misafir gelip gitmeyen bir insanın büyüdüğü zaman misafir ağırlaması ve misafirliğe gitmesi zahmetli gelir. Onun için her şeye çocukken çocukları alıştırmak lazım.
Evet.
Velev ki biraz acımtırak da olsa.
Evet, hayatın her rengine alışık olmak gerekiyor. Şimdi çocuklar için işin güzel tarafı, eğlenceli tarafı kurbanın öncesiydi, kesilmeden önceki dönemi. Ama kesildikten sonra da herhalde aile için telaşlı günler, saatler başlardı. Gün demeyelim, çok kısa bir sürede kurban etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
Evet.
Çünkü şimdi olduğu gibi saklama şartları yok. Hele yaz mevsimini düşünürsek.
Tabii. Yazsa zaten kurbanın çoğu zaman eve bile gelmediğini görüyoruz. Kurban kesiliyor. Çok kısa bir zamanda, çünkü kurban eti sıcak günlerde dayanmaz. Vaka daha önce anlatmıştık. İstanbul evlerinde soğuk hava tertibatı olan yerler var ama bu et için değil.
Yeterli.
Yani yemek yeterli değil. Onun için zaten İstanbulluların adeti, eskilerin adeti zaten cömertlik ve seha üzerine kurulmuştu. Kurban kesildiği zaman etin, malum adettir, bu bir gelenektir, şart değildir. Üçte biri eve alınır, üçte biri konu komşuya, üçte biri fakirlere verilir. Bazı İstanbullular birkaç kurban keser, bunların çoğunu fakirlere dağıtır. Evet. Bazı İstanbullular ise kurban etince eve bile getirmezler. Doğrudan fakirlere, mesela saraylardaki kurbanlar hiç saraya gelmezdi. Kesilir kesilmez etraftaki fakirlere dağıtılırdı. Zaten et yiyoruz. Bizim öyle bir ihtiyacı fakirler sebeplensin. Eskiden tabii et alma imkanı hiç olmayan daha çok insan vardı. Bundan dolayı. Ama dediğiniz gibi eve geldikten sonra da o etin parçalanması, belli yerlerin ayrılması, ki adettir ciğer en önce kavrulup yenir, kızartılıp yenir. Rivayet bu, bir eski gelenek. Hazreti İbrahim, o malum koç, gökdeninden koç kesildiği zaman ilk olarak ciğerini közlemiş ve yemişler. Oradan gelme bir gelenekle kurban kesilir kesilmez herkes ciğerini közlenip yemesine bakar. Ondan sonra kurban eti günlerce öyle difrizlere, şunlara bunlara konmaz. Eve gelen kurban eti küçük küçük doğranarak gelen misafirlere küçük küçük tabaklarda ikram edilirdi.
Kurban bayramında,
evet,
ikram edilir.
Şeker bayramında nasıl envai türlü şeker ve tatlı ikram ediliyorsa, buna inzimamen, buna ilave olarak kurban bayramında da her gelene küçük tabaklar içinde küçücük küçücük böyle kavurmalar hazırlanmış. Yanında garnitür olabilir veya olmayabilir ama daha çok olmayarak sade kurban eti tadımlık.
Hı hı.
İkram edilirdi. Şimdi bu geleneği hala yaşatanlar var. Kurban bayramında gelen giden misafire az da olsa tadımlık kurban eti ikram edenler var. Onun dışında kurbanın kalan kısmı dayanmayacağı için evde eğer kurban eti varsa bunun kavurma yapıldığını görüyoruz. Eskiden etin kolay bulunmadığı zamanlar, yani her an kasapta et bulunmaz. O gün hayvan kesilmesi lazım. O gün hayvan kesilmiş ve etler bitmişse, onun için her an evde hazır bir et vardır. Özellikle yemeklere konmak veya pratik bir yemek hazırlamak için. Yani hususi et yemeği olmaz ondan da, hı hı, malum kavurmadan. Ya yemeklere konur veya bir acil misafir geldi veya sabah kahvaltılarında hemen kavurmadan bir parça yağda üzerine yumurta kırılır. Bunun için kavurma yapılırdı. Bu büyük küplere vurulurdu. Kurban etinin kalanında, hatta hak için kurban, küp için kavurma diye halk arasında tabir vardır ama o küp için kavurma evde kalanın için, yoksa dağıtılan yer dağıtılır. Burada da yedi kapının takip edildiğini görüyoruz. Eski İstanbullular böyle şeylere çok meraklı.
En az yedi kişiye.
Evet. Ne yapıp yapıp yedi kişiyi muhakkak bulup yedi kişiye konu komşudan eti dağıttıklarını, fakirlerden en az yedi kişiye et verdiklerini vermeye dikkat ederlerdi. Aynı dikkati kandillerde lokma yapılır. Ölü vefat ettiği zaman helva yapılır. Adet umumiyetle. Muharrem ayında aşure yapılır. Bunların da yedi kapıya dağıtıldığına çok dikkat edildi.
Bir şey var mı altyapısı?
Hayır hayır yok.
Sadece öyle bir
ama
gelenek.
İşte yani bir gelenek olmuş. Belki muhakkak dini ve ahlaki bir yönü vardır her şeyin. Öyle hemen ezbere bunun hiç aslı astarı yok demek de kolay değil. Öyle gelenekler var ki size son derece batıl veya manasız gelebiliyor. Fakat onun temelinde bir dini veya ahlaki veya tarihi bir
gerek
vardır, menşe vardır, mehaz vardır. Yani hemen ezbere silmek atmak olmaz. Ben tespit edemedim ama eski İstanbulluların özellikle bu yedi kapı hadisesine çok dikkat ettiklerini biliyoruz. Kurban etinin ve evde yapılan tatlıların yedi kapıya da bunun vazifelisi de evdeki çocuklardır. Başka hizmetkarın gönderilmesi pek bu gibi şeylerde tasvip edilmez. Yani karşı tarafa kıymet verilmediğine alamettir. Evde çocuk varsa muhakkak o götürür. Çocuk yoksa evdeki hizmetkarlar bunu götürürler. Evdeki o çok mühimdir. Yani karşı tarafa verilen, çünkü zaten bir şey veriyorsunuz, bir hediye vererek minnet altına sokuyorsunuz. Bir de hizmetçiyle göndererek daha çok minnet altına sokmamak için. Yani biz sizi aileden görüyoruz. Sanki bize gelmişsiniz de biz size ikram ediyormuşuz gibi kabul edin kabilinden. Bunlar verilirdi. Kurban bayramının hususiyeti. Ha bir de kurban hediyeleri var. Kurbanlık hediyesi. Özellikle nişanlılar. Bilhassa erkek tarafının kız tarafına tabii.
Kız erkek tarafına götürmez ama değil mi?
Yok hayır götürmez. Yani kız tarafının eskiden erkek tarafına fazla hediye götürmesine makbul gözle bakmazlardı.
Öyle mi?
Evet, ne kadar heveslenmiş kızlarını vermeye gibi. Hatta nişan yapıldığı zaman kızın nişanlığı tepeden tırnağa erkek tarafından yollandığı gibi eskiden hazır elbise yok. Terziyi bile erkek tarafı gönderirdi. Yani ölçü almaya ve provalara terzi bile erkek tarafından gelirdi. Hatta nişan yapıldığı gün evde misafirlere ikram edilecek şerbetinden tutun tatlısına kadar hepsi erkek evinden gelirdi.
Bunları yani geç söylediniz Ekrem Bey. Bu sohbet çok geç gerçekleşti. Bunları.
Kızını sadece evini açmakla mükelleftir. Yani
güzel.
Ama o da çok mühimdir. Eğer nişan ve nikah kız evinde yapılmazsa bu da kız evi için çok ağır, giyiren bir şeydir. Şimdi bazen duyuyorum. Başka evlerde biraz erkek evinde nişan yapıyorlar. Bu daha ziyade kaçan kızlar, evden reddedilmiş kızlar için yapılırdı. Çok mühimdir. Yani kız evi eğer uygun değilse, kızın anne babası yoksa veya kız evi uygun değilse bile kızın en yakın akrabası, ki bu daha ziyade anne akrabası, dayısı, teyzesinin evi olur. Böyle bir evde nişan yapılır ve böyle bir evden kız istenir ve böyle bir evde nikah yapılır. Dini nikah da o evde yapılır. Hele dini nikahın erkek evinde yapılması çok onur kırıcı bir şeydir. Yani o kaçmış kızlar için söz konusudur. Ve de gelinin muhakkak kız evinden çıkmasına dikkat ederlerdi. Yani ayrı şehirde bile olsa, diyelim ki kız uzak bir şehirde oturuyor. Önceden aile gelmiş, İstanbul'da düğün yapılacak. Gayet normal. Peki kız oğlan evinden mi düğün ne çıkacak? Hayır. Oğlan evinin bir akrabası kıza vekil olur.
Kızın hiç akrabası yoksa olur.
Orası evet. Kız evi olur. Kız oradan oğlan evine çıkar. Bunlara eskiler çok dikkat ederlerdi. Bunlar teferruattır ama ehemmiyetli şeyler hep
hoş ayrıntı.
Yani mühim bilgiler kitapların dipnotlarında olduğu gibi böyle toplumsal barışı sağlayacak ilmi tabirle ayrıntılardadır hep hususlar, ince hususlar bu ayrıntılardadır. Onun için buna dikkat ederlerdi. Kız tarafından erkek evine hediye gitmez. Sonra olur. Başta bir dürü gönderilir ama öyle fazla hediye göndermek, hele hele koç göndermek. Oo, biz bayram ediyoruz, sizin bizim kızımızı almanız da.
Yok, elimizde kalmıştı falan der gibi, iyi ki aldınız.
Ama oğlan evi eğer kurban bayramından önce nişan olmuş ve daha düğün yapılmamışsa bir koçu, şöyle okkalı güzel bir koçu. Çünkü burada bu hediyelerde kıymet çok mühimdir. Hediyedeki en ufak bir kıymet noksanlığı, en ufak bir arıza karşı tarafın şeyine, tarizine sebebiyet verir.
Peki bu bir gösteriş midir?
Hayır, adet olmuş. Bir kere hediye zaten, hediye bir iyi bir şeydir. Bir iyi niyet göstergesidir. Fakat zamanla insanlar buna gösteriş, şeyisi atfetmiş olabilirler. Atfederler. Biraz hediyede gösteriş vardır zaten. Yani hediyenin yüksekliği veren tarafın azametini gösterir. Karşı tarafın müşkül pesentliği de onun azametini gösterir. Ama bu da, bunlar da tatlı gösterişlerdir. Yani şeyin, işin hususiyetinden olan, raconundan olan ami tabirle hususiyetlerdir. Bu koçun çok kıymetli olması lazımdır. En ufak bir kusur. Çünkü en ufak bir kusur affedilmez. Malum Bağdat Paşası bir düğün yapmış da muazzam bir köşk. Hiçbir şey unutulmamış. İnsanlar demiş bu çok şeydir. Kötü düşünür. Bedbindir. Gelirler şimdi her şeyi kusur bulurlar. Öyle olsun ki demiş benim düğünüm hiçbir kusur olmasın. Her şeyi altından, her şey, hiçbir şey unutulmamış. Araya bir de bir casus koymuş paşa. Acaba kadınlar aralarında ne konuşuyor diye. Ortada altın bir mangal, kocaman püpüverdiren ısıtıyor. Kadınlardan birisi demiş ki Bağdat Paşası, Bağdat Paşası. Nerede bu mangalın maşası demiş.
Ha, bulmuşlar.
Yani kadınlara bu gibi şeylerde mühim, dikkat ederler. Koç da mühim. En güzelinden bir koç. En irisinden güzelce yıkanır. Tüyleri taranır, kınalanır. Boynuzlarına süsler bağlanır. Ve iki boynuzu arasına bir reşat altını veya bir beşi bir yerde, artık ailenin durumu, bu da çok mühimdir. Altında çok
mühim,
bağlanarak efendim bir uygun bir kimseyle kız evine götürülür. Onun için uyanık davranıp Kurban Bayramı'ndan önce nişanlandınızsa düğünü yapmanız lazım veya Kurban Bayramı'ndan sonra nişanlanmanız lazım.
Yoksa eğer, bu ciddi bir yıkım.
Eğer nişanı mütakip nişan atıldığını ben gördüm. Yani kurban eti, kurban gönderilmediği için ne kadar hassas insanlarmış. Ne kadar görgüsüz insanlarmış diye ben nişan atanları gördüm.
Yani bu siz gördüğünüze göre bu yakın bir dönemde olmuştur.
Evet, gördüm, yani koç gönderilmediği için karşı tarafın hasisliğine ve görgüsüzlüğüne hamlettiler. Yoksa koç eti, koç göndermek o kadar onlar için büyük bir kazanç değil. Onlar da onu alabilecek insanlar. Fakat bunu karşı tarafın hissetine ve görgüsüzlüğüne yordular ve nişana attılar. Başka sebepler de belki amil olmuştur ama bunu şey yaptıklarını ben biliyorum. Onun için yani buna... evlenenlerin eğer karşı tarafa emniyet, şimdi emniyet veren de yok, bilen de yok kaldı ki.
Bilen var da yani o yüzden nişan atarsanız evet, evet. Sizinle ilgili düşünceler değişir diye korkabiliriz.
Hele bu zamanda, hele bu zamanda erkek sayısının kızlardan az olduğu bir zamanda öyle kolay kolay bir nişanlı bulmuşken atmak tabii uygun değil. O ayrı mesele.
Bulduysanız kurban etini.
Bazı şeyleri sineye çekmek lazım.
Vakfettik deyin artık. Evet, gönderecekti de biz vakfa verdirdik.
Sonra alırız. Evlendikten sonra alırız. Zannediyorum bir ara vereceğiz. Ondan
evet, bir
sonra
reklamdan sonra devam
kurbanlardan
edeceğiz.
Kurbanlardan bahsedelim.
Evet, ayrıntılarla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Demek lazım.
Peki halk arasındaki bayramlaşma böyle ya da bayram telaş böyle. Sarayda neler yaşanıyor?
Şimdi sarayda bir kere birkaç safalı bayramlaşma olacak. Bu birkaç safalı bayramlaşma. Bunlardan bir tanesi padişah yakın çevresi. Yani buna mabeyin erkanı denir. Katipleri, yaverleri, muhafız alayı bundan bir bayramlaşacak. Arkasından devlet ricali, elçiler, sefirler varsa bunlarla bayramlaşılacak. İki. Üç, harem halkıyla bayramlaşılacak.
Yani ailesiyle.
Ailesiyle, aile fertleriyle. Şimdi bu üç bayramlaşma tabii Osmanlılar'da her şey prosedüre bağlanmış, teşrifata bağlanmış. Teşrifat çok ehemmiyetli. Onun için
teşrifat düzenleme anlamı.
Teşrifat protokol manasına geliyor. Protokol manası. Protokol çok önemli. Yani her şeyin sıralı olması, yerinde olması, teşekkür etmiş örf ve adetlere uygun yapılması çok önemlidir Osmanlılar'da. Bunun için protokol memurları vardır, teşrifatçılar vardır. Her şeyi günlerce öncesinden inceden inceye ayarlarlar. Arefe günü işin provasını yaparlar. Hatta padişahın tahtı çıkarılır. Padişahın kavuğu üzerine konur.
Varmış gibi
ve erkan mehter falan hazırlanır, her şey hani bu bazı düğün provaları oluyor ya, onun gibi provası yapılır bu bayramlaşmanın. Buna muayyede denir. Çünkü Arapça bayram ıyt, avdet kelimesinden, yıl dönümü kelimesinden gelir. Muayyede bayramlaşma demektir. Iydınız sayıd olsun derlerdi eski adamlar birbirlerine, bayramınız kutlu olsun demektir. Muayyede bayramlaşma. Sarayların en güzel salonuna muayyede salonu veya ıytgah denir, bayramlaşma salonu denir. Bu muayyede salonu önceden hazırlanıyor. Provası yapılıyor. Tanzimattan önce mehter orada hazır bulunuyor. Tanzimattan sonra bando hazır bulunuyor. Ve bayram sabahı bu provalar istikametinde bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Bayramlaşma şöyle oluyor. Her iki bayramda da müşterektir. Sabah namazını padişah kılar ve bayramda
hangi camide kılar?
En sabah yakın... namazını umumiyetle Ağlar Camii denilen Topkapı Sarayı Camii'nde kılar. Çünkü hemen arkasından bayramlaşma başlayacaktır. Hı-hı. Bayram namazına en yakın cami olan Ayasofya veya Sultanahmet'e giderlerdi Tanzimat'tan önce. Tanzimat'tan sonra Dolmabahçe civarındaki camilere veya başka camilere de gidildiği olmuştur. Sultanahmet daha ziyade Hamidiye Camii denilen bugünkü Yıldız Camii'ni tercih etmiştir. Saraya yakınlığı itibariyle. Çünkü kısa zaman aralıklarında büyük işlerin yapılması lazım. Hatta bir ara bayramlaşma bayram namazından sonra yatılmış. Sabah namazı kılındıktan sonra bayramlaşma başlıyor. Önce Mabeyn Erkanı'yla. Kırkayı Şerif Dairesi'nde bayramlaşılır. Topkapı Sarayı'nda Kırkayı Şerif Dairesi'nde. Arkasından dışarı çıkılır. Bugünkü Kasr-ı Adil denilen kubbe altının önünde. Kıssada kapalı bir yerde. Devlet ricaliyle işte Şeyhülislam Sadrazamlar, Kırım Hanı.
Tek tek mi?
Tek tek bayramlaşır. Padişah tahta oturur. Bu zevat sırayla padişahın önünden geçer ve padişahla bayramlaşır. Hı hı. Padişahın arkasındaki teşrifat görevlisi padişah tek tek gelenlerin kim olduğunu söyler. Padişah çoğunu tanır. Fakat tanımadığı da olabilir. Her ismi söyledikten sonra padişahın ayağa kalkıp kalkmayacağını belirtmek için hareket-i hümayun padişahım çok yaşa der. Padişah ayağa kalkacağını anlar. Bu gelene.
Hareket-i hümayun deyince padişah
ayağa kalkacak. Yani Şeyhülislam, Nakib-ül Eşraf yani Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin liderleri, Kırım Hanı, ileri gelen kimselere padişah ayağa kalkar. İstirahat Humayun, padişahım çok yaşa dediği zaman padişahın ayağa kalkmasını gerekmediği anlaşılır. Hmm. Sırayla herkes rütbesine göre gelir, teşrifattaki sırasına göre. Padişahın elini öper veya saçağını öper. Bu bir merasimdir. Yani bir hürmet ifadesidir, bir tebrik ifadesidir. Saçak öpmek denir buna. Saçak öper ve geçer. Bayramlaşma bu şekilde biter. Arkasından bayram alayı tertiplenir. Padişah alayla beraber bayram namazına gider. Bu Tanzimat'tan önce Ayasofya ve Sultanahmet'te, Tanzimat'tan sonra söylediğim camilerdeydi. Bayram alayında halk padişahı da görebilir ve umumi olarak onlarla bayramlaşılır. Daha sonra bu vakit dardır bu aralar. Malum güneş doğduktan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Bu ara dar olduğu için bir ara bayramlaşmanın bayram namazından sonraya alındığını görüyoruz. Bayramlaşma bayram namazından sonraya alınıyor. Arkasından padişah arada bir hafif kahvaltı yaparak umumi bayramlaşmaya çıkmıştı. Çünkü eskiler buna dikkat ederlerdi. Hafif bir bayram kahvaltısı. Arkasından bu bayramlaşmadan bir kuşluk kahvaltısı yapar padişah. Bir istirahat eder dairesinde. Ve ondan sonra hareme geçerek aile efradıyla, annesiyle, hanımlarıyla, kızlarıyla, gelinleriyle bayramlaşır. Haremdeki bayramlaşma da tabii bugünkü saate göre 10'a 11'e kadar devam ettikten sonra saraydaki bayram biter. Bundan sonra yani padişahla alakalı olan kısmı biter. Bundan sonra harem halkı rütbelerine göre birbirlerine bayramlaşmaya giderler. Sırayla. Onların da rütbeleri vardır kendi aralarında. Ve haremde bayramlaşma bir müddet daha neşeli bir şekilde devam eder. Birbirlerine gitmeler, gelmeler, hediyeler, yemeklerdeki değişiklik. Bunlar bir müddet daha devam eder. Kendini peki, hissettirir.
Kim kime ne hediye eder?
O kudretine göre. Yani paradan tutun da, para dediğim altından tutun da mesela bir mendil hediye ederler. Mesela bir padişah hanımına gidenlere bir mendil hediye eder. Mendilin kenarına birer altın bağlıdır. Veya durumuna göre birer gümüş para bağlıdır. Yani umumiyetle hediyeler saray halkını böyle kolay dışarıya çıkma imkanı olmadığı için kumaş cinsidir. Kumaş cinsine para bağlamak suretiyle hediyeler yapılır. Yani en basit. Çünkü parayla herkes istediğini alır. Kimse kimseye mahkum olmaz. Ancak bunun dışında saray halkının ihtiyacı olan şeyler önceden tedarik edilip verilir ki bu genellikle hep kumaş türü şeylerdir. Elbiselik, başörtülük, döşemelik kumaşlar önceden alınır. Gelenlere rütbesine göre, durumuna göre bu kumaşlardan hediye edilir. Çocuklara umumiyetle para verilir. Bu adet halk arasında da cariydi. Halk arasında gelen giden çocuklara verilen hediyeler mendil ve çoraptır umumiyetle. Fakat para bağlama adeti vardı. Mendilin kenarına veya çorabın içine para koyma adeti vardı. Cüzi bir miktar para verme adeti vardı. Daha sonra bu adet birbirinden ayrıldı. Ya para ya çorap mendil verilmeye başlandı. Bugün artık ne çorap ne mendil verilmiyor. Çocuklara ancak veren bayram parası veriyor ki istediği gibi harcasın diye. Şimdi saray halkının bayramlaşması böylece devam eder. Bu bayramlaşmada mühim şeyler olmuştur. Mesela bunlardan bir tanesi Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir bayramlaşmada zelzele olmuştur. Bayramlaşma sırasında büyük avize yere düşmüştür. Büyük bir izdiham, telaş yaşanmıştır. Fakat padişah hiç yerinden ayrılmamıştır. Deprem sona erdikten sonra bayramlaşmaya kalındığı yerden devam edilmiştir. Böyle bayramlaşmanın enteresan bir şeysi de var.
Sıra dışı bir olay yaşanmış. Kurban kesiminden dağıtımına kadar bir kural çerçevesi içinde. Sadece saray değil, sarayın belki protokolünün daha ağır olması beklenen bir şey ama halk arasında da bir protokolü var.
Tabii.
Değil mi?
Şimdi onu eksik kalmadan söyleyelim önce. Saraya hususi kurbanlar beslenir. Bunlar Rami'de, bugün İstanbul'da Rami'de bulunan bir ocak vardır. Buna saya ocağı denir. Bunların vazifesi hayvanlarla ilgilenmektir. Sarayın sürüleri, devletler bunlara bakarlar. Saya ocağı, Yeniçeri ocağı gibi bir ocaktır. Bunların kendi nizamları vardır. Rami'de keçe suyu denilen bir yerin kenarı bu işe çok müsait. Oralar boş tabii o zamanlar. Rami zaten atış poligonudur. Adı bile üstüne Rami. Atış poligonu, mermi kelimesi oradan gelir. Sonra kışla yapılmıştır oraya. Orada durur. Koçlar getirilir saraya. Sarayda padişahın da hazır bulunduğu bir merasimle kesilir. Umumiyetle padişah 40 tane kurban keser. Bu 40 kurban sarayın önünde kesilir. Hususi kasaplar tarafından yıkanmış, kınalanmış, süslenmiş kurbanlar.
Bunlar hep Rami'de mi yapılır, kınalanması vesaire? Saraya geldikten
sonra gelmeden
sonra
önce yapılır. Saraya gelmeden önce yapılır. Hatta onun saraya gelişi de bir merasimlidir. Yani öne saraya ocağından bir adam düşer, arkadan saray görevlisi düşer. Gayet merasimli bir şekilde bu koyunları saraya getirir. Saray halkı pencerelerde bu koyunların kesilmesini seyreder. Fakat dediğim gibi bu koyunlar hiç saraya girmez. Bunlar doğrudan etraftaki fakirlere dağıtılır.
Kesilmeden mi dağıtılır?
Hayır, kesilir ve fakirlere verilir. Çünkü yani mürüvvetsizlik, yani sarayın ihtiyacı mı var kesilenlere gibisinden kesilir kesilmez dışarıya dağıtılır. 40 tane kurban.
Zannediyorum zenginlere de örnek olmak açısından
tabii,
belki
yani
biraz.
Yani mümkün mertebe burada et görmeyen insanlara da iyilik olsun. Kurban bayramının, kurban kesiminin bir esprisi de budur. Yani tamam o değildir. Bugün öyle diyorlar, o yanlış. Esprisinden bir tanesi de budur. Et görmemiş insanların da et yemesidir. Şeyhülislam bir imtiyaz olmak üzere padişaha bir koç kurban hediye gönderir.
Bu sadece ona ait.
Ona ait bir gelenek. Eskiden zannedim Kanuni Sultan Süleyman zamanından kalma bir gelenek. Padişah buna 5 koçla mukabele eder.
5
padişah, 1'e 5 padişah mürveti 5 kurban göndererek mukabele eder. Bu kurbanlar umumiyetle tabii farz olan kurban olduğu gibi padişahların daha önce ölmüş olanların ruhları için, babaları için, dedeleri için, hocaları için kesmiş oldukları bir nevi şükür kurbanları, bir nevi onların ruhuna hediye edecek, sevabı hediye edecek kurbanlar da olabilir. Bu 40 kurban arasında bunlar da var. Eskiden Anadolu İstanbul halkı bir tane kurban kesmezdi. Vaziyetine göre birkaç kurban keserdi. Halbuki ne kadar zengin olursa olsun belli bir miktarı geçti mi bir kurbandır hak. Yani daha zengin iki kurban, daha zengin üç kurban değil, bir kurbandır. Fakat İstanbullular ya filanca bir kurban kesiyor, ben çok zenginim, benim de bir kurban kesmem uygun olmaz derlerdi. Onun yanına bir kurban katar Peygamber Efendimiz için. Onun için bir kurban katar ölmüş babam için. Onun için bir kurban katar ölmüş annem için. Onun için bir kurban ölmüş hocam için diye böyle kurbanlarda keserlerdi. İmkanı vardır. Maksat iyilik, kurbet olunca buna haddü payan yani sınır yoktur. Bunu da dikkat ederler. Şimdi kurbanın kesimi mühimdir. Kurbanın kesimi mühimdir. Kurban bayramında köylerde bayram namazı kılınmadığı için eskiden hemen güneş doğar doğmaz kurban kesilebilir. Ancak şehirlerde bayram namazı kılındığı için kurban bayram namazı kılınmadan kesilmez. İnsanlar bayram namazını bir an evvel kılıp evlerine gidip kurbanları kesmek isterler. Yani kurban telaşı bir gün önce çıksın derler. Zaten kurbanı birinci gün kesmek de eftaldir. Dini bir eftaliyeti de vardır. Bunun için eski İstanbullular kurbanlarını kendileri keserlerdi. Herkese çocukken kurban kesme öğretilirdi. Kurban kesmenin ehemmiyeti şudur. Bilhassa Anadolu'da buna çok dikkat ederlerdi. Mesela ölmek üzere olan bir hayvan gördüğünüz zaman mundar olmadan hemen onu kesip kurtarmak için herkes, kadınlar dahil kurban kesmeyi bilirler. Yani hayvan kesmeyi gayet iyi bilirler. İstanbul halkı da bundan dolayı değil ama kurbanını kendi kesmek sevap olduğu için, erkeğin şanından olduğu için kurban kesmeyi bilirlerdi. Hiç umulmayan beyzade, kırant adamlar bile bakarsınız kurban bayramı geldiği zaman dirseklerini çevirir, elbisesini değiştirir, önlüğünü takar, kurbanı başına kesip kurbanını gayet güzel keserdi.
Kurallarına uygun değil mi?
Evet. Bu çok çünkü çocukluğunda buna alıştırılmış. Çocukluğunda insan neye alışırsa onu devam ettirir. İstanbul halkı da çocuklarını bazı meşakkatlere alıştırırlardı. Başkent kültürü bu. Zamanı gelir de sıkıntı çekerse mesela çocuklara bazı zamanlarda sadece kuru ekmek verilirdi. Katıksız yemek yemeye alışsın diye. Şimdi çocukların çoğu bunu yiyemezler bile. Soğuk havada bulunabilmek, soğuk şeyleri tutabilmek gibi şeylere alıştırırlardı. Zamanın ne getireceği belli olmaz kabilinden. Kurban kesmeyi de herkes öğrenirdi. Bıçakları, dehreleri, satırları önceden hazırlanırdı. Zaten her evde bunlar vardı. Et kesme tahtaları her evde vardı. Yani kıyma makinesi yoktu ki. Çok evde kıyma kendi imkanlarıyla tahtalar üzerinde hususi kıyma bıçaklarıyla yapılırdı. çekme makineleri sonradan geldi. Önce elle çekiliyordu onlar. Her evde vardı. Sonra artık kasaplara o otomatik makineler geldi motorlu. Artık evlerde bunlardan bulunmamaya başladı. Bakın şimdi mutfak robotları falan var ama yine kasapta çekilen şeysi farklı oluyor. Bakın eskiler bıçakla mükemmel kıyma doğrarlardı. Şimdi evin erkeği yanında bazı çocukları, kardeşleri ev halkıyla kurbanı keserler, yüzerler, derisini çıkarırlar. Bunu bilmeyenler elbette ki bu iş için hususi kasabı önceden ayarlarlar. Şimdi bu kurban olduğu için, bu sırada hayvan kesmeye benzemediği için kasap önceden ayarlanır, hediyesi verilir. Sanki bir düğüne bir iş yaptırılıyormuş gibi. Hı hı. Kesildikten sonra yine hediyesi verilerek uğurlanır. Etin malum onlar dini veya tıbbi şeyler, eti şöyle kesilir, böyle şuralar yenir, buralar yenmez, bunlar ayrı. Postu umumiyetle tabaklanarak evde kullanılmasına dikkat edilirdi. Koyun postundan umumiyetle seccade yapılır. Başka şeyler de yapılabilir. Dağarcık gibi, hebe gibi şeyler yapılır ama İstanbul halkında buna ihtiyaç yok. Anadolu'da bunlardan yapılır. Fakat Anadolu'da da İstanbul'da da en çok yapılan kurban derilerinin, yani kurban bu, başka bir hayvan değil ki. Yani dericiye satalım, ayakkabı yapalım, ne. Bu bir muhteremdir. O halde bu kurban postu güzelce tabaklanarak, zaten yıkanmıştı önceden, namazlık haline, seccade haline getirilir ve bunlar da oturulur. Bunun dışında şimdi gördüğümüz pis manzaralar da eskiden yoktu. Vaka şimdiki insanlar ne yapsın? Her taraf beton. Onları gömecek yer yok. Eskiden kurbanın her tarafı muhterem olduğu için, yani iç organları, atılan eve girmeyen organları bile muhterem sayılır. Çünkü kurban gayet güzel, bunlar bir çukur eşilerek oraya gömülürdü. Kurban kesildikten sonra ister bahçede kesin, ister boş arsada, ister sokakta, hiç kurban kesme emaresi görülmezdi. Eskinin tabii imkanları buna müsaitti.
Şimdiki gibi belki bu tartışmalar da yoktu.
Yoktu tabii o zaman, böyle bir şey yoktu.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Şimdiden tüm dinleyicilerimiz adına bayramınızı tebrik ediyorum.
Ben de tebrik ediyorum. Bütün dinleyicilerimizin, sizin radyo çalışanlarının bayramını şimdiden tebrik ediyorum.
Ağzınıza sağlık. Aylar boyunca hep birlikteyiz. Kahramızı canlı yayın heyecanını çektiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben.